Merhaba sevgili seyirciler, dostlar. Yeni bir programla Cemalettin Taşçı ile birlikteyiz. Bu 22. program olacak. Bundan önceki son iki programda İkinci Dünya Savaşı'na doğru giden süreci ele almıştık. O süreçte köylerdeki yaşam ile bizim Kütahya'da örnek aldığımız Ali Rıza Efendi'nin köyü ve Ali Rıza Efendi'nin durumu ile ilgili bir takım gözlemler ve değerlendirmeler, o günün şartlarını aktarmıştık. Benzer şartların yurt dışındaki köylerde nasıl olduğunu değinmiş, ardından şehirlerde yaşayan, İstanbul'da yaşayan daha entelektüel bir ailenin yaşam biçimini ve savaşa bakışını, savaşa karşı aldığı pozisyonu ele almış, değerlendirmiş idik ve böylece savaşa da girmiştik. Buradan başlayalım bakalım nerelere gideceğiz.
Şimdi 1940'larda dünya savaşla yanıp yıkılır iken çok onlara kıyasla çok önemsiz görünen iki tane şeyden söz ederek bağlamak istiyorum. Bir tanesi 1940'ların ilk yarısında Russell İngiltere'de harıl harıl Batı felsefesi tarihini kaleme alıyor idi. Ötekisi de Ankara'da Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanı olarak kurduğu tercüme bürosu harıl harıl tercümeler yapıyor idi. Bunların ortak paydası ne ve bizim için ne ehemmiyet taşıyor'a bağlamaya çalışayım. Russell'ın Batı felsefesi tarihinin ilk bölümü ağırlıklı olarak antik Yunan düşünürlerine tahsis edilmiş idi. Yani demiş oluyordu ki Russell, Batı felsefesi dediğimiz felsefe esasen antik Yunan'ın bir devamıdır. Antik Yunan felsefesinin bir devamıdır. Türkiye'de Hasan Ali Yücel'in başını çektiği tercüme bürosunun yaptığı klasiklerin tercümelerinde de ağırlıklı pay Fransız. Yani 600 küsür kitap o dönemde tercüme edildi. Sonra daha arttı bu sayı ama o 600 küsür kitabın içinde yanlış hatırlamıyorsam...
Galiba bini geçti sonradan sayısı.
Evet, bini geçti. 1200 geçti galiba. Ama o ilk işte Hasan Ali Yücel dönemindeki o hararetli dönemde tercüme edilenlerin ciddi bir bölümü, 150'den fazlası Fransız klasikleri idi. Açık ara Fransız klasiklerinden sonra en çok payı alan da antik Yunan klasikleriydi. Yani işte Hint felsefesi, Hint klasikleri, İran klasikleri vesaireler falan işte birer kitapla falan temsil ediliyor iken antik Yunan felsefesine 60 küsür kitap yanlış hatırlamıyorsam tercüme edilmiş idi ve Türk okuru işte Xenofon'la ve işte Platon'la falan tanıştırılmış idi. Şimdi bu antik Yunan meselesini önemsiyorum. Neden önemsediğimi aydınlanmaya bağlayarak anlatmak durumundayım. Ondan önce de aydınlanma fikrinin doğduğu tarihlere uzanmamız gerekiyor. Şöyle kabaca bir panorama çizeyim. İşte diyelim ki Türkler Süleyman Viyana'yı kuşatmaya yola çıktığında 20 yaşında bir İtalyan genciysen dünyayı şöyle okuyor idin. Yani büyüklerin de sana bunu söylüyor idi. İşte Viyana düşecek. Sonra da bir daha Atlas Okyanusu'na kadar Türkleri durduracak herhangi bir muhkem mevki yok. Türkler bütün Avrupa'ya hakim olacaklar. Bundan hemen kimsenin şüphesi yok idi yani. Rönesans'ı yapmış, reformasyonu yapmış olan bir Avrupa'dan söz ediyoruz ama netice itibariyle Avrupa bu kadar kendisine güvensiz ve işte Türkler karşısında direnç gösteremeyecek bir şey olarak görüyor idi kendisini. Sonuçta da zaten aslında realitede öyleydi. Yani sonuçta Viyana'da Avrupalılar direnmediler. Viyana düşmediyse bu Türk beylerinin sultanın aşırı güç kazanmasına korkmaları yüzünden, örtülü olarak harekatı sabot etmeleri yüzünden.
İç muhalefet vardı yani burada.
Evet yani Türkler kendi ayaklarına sıktılar. Yani sonuçta Viyana'nın düşürülmesi Osmanlı'nın mütegallibesinin işine gelmediği için bu işler böyle oldu. Yani fiili olarak Avrupa gerçekten de o dönemin Osmanlısı karşısında direnebilecek bir güce sahip değildi. Bu, bütün bunlara şahit olduğunda 20 yaşındaydın diyelim. 80 yaşına kadar da yaşadın diyelim ve torunlarına bir şeyler anlatacaksın. Bunları anlatmaya kalksan inandırıcı değildi. Çünkü sen 80 yaşına geldiğinde Avrupa dünyanın hakimiydi yani. Yani dünyanın dört bir yanında ta işte uzak Asya'dan Amerikalara kadar hemen her yerde maceralara atılıyor, olağanüstü para kazanıyor, Avrupa'ya para yağıyordu, zenginlik, refah diz boyuydu. Avrupa tarihinde görmediği kadar parlak bir dönem yaşamaya başlamıştı ve Türk tehdidi de artık tehdit olmaktan çıkmıştı. Yani orada Türkler vardılar ve hala işte bir güçlüler falan ama artık öyle Avrupa'yı tehdit edebilecek bir kapasitede değildiler. Daha böyle hani ziyaret edilecek, gezilecek, oradan işte hatıralar biriktirilecek egzotik bir yer haline almıştı yani Türkiye. Türkiye'nin de zaten Avrupa ile ilişkisi bu kıvamda yol almış idi.
Yani bu yani 50 yıl, 60 yıl içerisinde olan bir süreçte evet. Yaşanan bir
durum. Evet. Yani hatırlanan bir geçmişte, çok kısa bir geçmişte olmuş olan bir şeyler var ve bunun açıklanması gerekiyor. Yani insanlar bir takım şampiyon olduğunda niye onun şampiyon olduğunu açıklamaya da ihtiyaç duyarlar. Şampiyon olması beklenen bir takım şampiyonluğu kaybettiği zaman da onu açıklamaya ihtiyaç duyarlar. Yani bu temel bir ihtiyaç. Sonuçta Avrupalılar da biz ne oldu da bu kadar kestirme bir zamanda bu performansı gösterdik diye sordular ve işte dünya tarihinde insanlığın bu tür sorularla karşılaştıkları zaman genel olarak verdikleri cevap bizde bir bilgi var, o sayede oldu bu iş. Açıklaması olur. Bunun en hoş misallerinden bir tanesi Abbasiler Emevilerin elinden iktidarı almaya kalktıklarında yüzlerce yıl sonra Türkiye'de Hasan Ali Yücel'in başlattığına benzer bir furya başlattılar. Bir tercüme furyası ve işte Yunan klasiklerini yine Arapçaya tercüme ettiler heyecanla. Onlara sayısız şerhler düştüler, onları çoğalttılar vesaire. Ve ana tezleri kabaca şöyle bir şeydi. Yani aslında iktidar Abbasilerin hakkıdır. Çünkü bu dünyaya dair esrarengiz bir bilgi var. O bilgi aslında bizim bilgimiziydi. Sonradan İskender Hıyar'ı geldi, bunu çaldı, Yunanistan'a götürdü ve işte Yunanlılar bunun üzerinden bir medeniyet inşa ettiler. Şimdi biz tercüme ederek onu yeniden kendi malımız haline getiriyoruz ve bu bilgiye biz sahip olduğumuz için, bu bizim malımız olduğu için de biz bu dünyaya hükmetme hakkına sahibiz. Bilgiye böyle bir anlam yüklemek çok eski bir şey. İnsanlık tarihi kadar muhtemelen eski bir şey. Yani bilgi kıymetli bir şey. Kıymetli bir şey olduğunu, bilginin bir şeyleri hak etmeye sebep olduğu çok eskiden idrak edilmiş bir şey ve bu minvali üzere Batılılar da aynı yoldan gittiler ve işte bizde bir bilgi var. O bilgi bizim şimdi bu dünya hakimiyetini hak etmemizin kaynağıdır demeye kalktılar ama ortada bir bilgi yoktu bunu söyleyecek. İşte o sırada da bu Yunan klasikleri tercüme ediliyor idi. Bu sefer Yunanca'dan Arapça'ya tercüme edildiği gibi şimdi Arapça'dan Avrupa dillerine tercüme ediliyor idi. Ve buna işte mal bulmuş mağrevi gibi saldırdılar. Yani dediler ki aha işte bu Yunanlılar bizim atalarımızdır. Tabii bu neresinden baksan temelsiz, mesnetsiz bir iddia. Yani Yunan medeniyeti eğer bu bilgi sayesinde, o bilgi kıymetli bir bilgiydi ise Yunan medeniyeti o bilgiye sahip olan, onun telifine sahip olan medeniyet olarak niye tez zamanda tarih oldu, niye kendisi hayatta kalmadı? O bilgiyi tercüme eden Arapların niye hayatta kalmadığını biliyoruz. Çünkü o Araplar bilgiyi tercüme ettiler ve bu sayede saklayıp Avrupalılara yeniden devredilmesinde ciddi bir hizmet sundular. Ama onların bu bilgiye vukufu imkansız. Onların dilleri itibariyle, onların medeniyetleri itibariyle onlar bu işi becerebilecek kapasiteye sahip değiller. Yani bu bilgiyi üreten Avrupalıların ancak o bilgiyi değerlendirmek, onu idrak etmek kapasitesi var. Araplar işte bunu tercüme etmişler ama hakkını verememişler gibi bir açıklama var da. Peki o Yunanlılar niye kaybolmuş açıklaması yok yani. Aslında işin vahim tarafı o Yunan medeniyetini yıkan barbarların bilmem kaçıncı torunları zaten o Avrupalılarda. Yani Avrupalılarla bu Yunan medeniyetini keşfedip kendilerini Yunanlıların torunu olarak gören Avrupalıların bir de genetik olarak da Yunanlılarla hiçbir ilişkisi yok. Yani bizim ilişkimiz daha çok genetik olarak. Arapların ilişkisi Yunanlılarla Avrupalılara kıyasla daha çok. Yani onlar gelip bütün Avrupa medeniyetini yıkmış barbarların torunları netice itibariyle. Ama işte böyle bu öz vesaire filan falan gibi kavramlar zaten işte dolaşımdalar ve de bu Yunan tekstleriyle birlikte yeniden de güç kazanmışlar. Böyle bir kompleks, karmaşık bir açıklama geliştirdiler. Sonuçta bütün efsanelerin ciddi bir yaşama gücü vardır. Bu efsanenin de ciddi bir yaşama gücü oluyor. Yani bu bir açıklama. Sonuçta hiçbir açıklama olmamasına kıyasla daha iyi bir şey. Ama esas mesele sonuçta bu tür kavramları ürettiğin zaman bu bir işe yarıyor ise hayatta kalır. Avrupalıların da işine yaradı. Ne işine yaradı? Şimdi daha önce sözünü etmiş idim. Biz Avrupa'nın emperyalizminden, yani biz derken Orta Doğu halkları, Hintliler vesaire, Avrupalıların emperyalizminin zulmünden mesela Amerikan yerlileri kadar falan hisse almadık. Yani onlara karşı çok daha vahşiydiler. Bize karşı daha oturaklı davranıyorlardı. Çünkü biz medeniydik. Ama o Orta Amerika yerlileri falan onlar vahşiydiler. Onlar medenileştirilmesi gereken, gerekiyorsa bunun için zor kullanılması gereken kavimleriydi. Bu yolla medenileştirilebilecek dünyayı medenileştirdiler. Ama işte bize karşı, Orta Doğu'ya karşı, Hindistan'a karşı da belli bir şiddeti yükseltmeleri için bir hikayeye ihtiyaçları vardı. Bu hikaye, antik Yunan medeniyetinin mirasçısıyız biz hikayesi, Avrupalılara bu fırsatı sağladı. Yani Avrupalılar kendi kendine demiş oldular ki, evet yani aslında bütün medeniyet antik Yunan medeniyetidir. Yani medeniyetin temelinde antik Yunanlılar yatar, onlar da Avrupalıdır. Avrupa'nın dışındaki kavimler bunları tercüme etseler bile idrak edebilecek vasıflara sahip değiller. So what? Bunun sonunda varacağımız nokta ne? Onların hepsi terbiye edilmeye, hükmedilmeye, yönetilmeye layıktırlar, müstahaktırlar yani. İkinci Dünya Savaşı'nın arkasındaki hikayeyi okurken, geçen sefer söylemiştim, böyle işte demokrasi, otoriterlik vesaire falan gibi böyle ideolojik bir takım şeyler, aslında Avrupa'da savaş Avrupa'nın savaşıydı. Bütün dünyaya yayıldı ama Avrupa'nın savaşıydı. Ve Avrupa'daki savaş şunun savaşıydı. Yani dünyayı nasıl paylaşacağız kardeşim? Yani Avrupalılar İkinci Dünya Savaşı'na gittikleri tarihte dünyanın kendi malları olması gerektiğinden zerre kadar şüphe etmiyor idiler. Ve bu zerre kadar...
Onun kimin yöneteceği, nasıl, ne kadar mı kim yöneteceği meselesi. Evet. Aralarındaki bir kavga.
Aralarındaki kavga bu. Mevzu buydu. Yani şurası senin, burası benim paylaşımı yüzünden bir sıkıntı çıktı yani. Savaş sonuçta Almanların çıkardığı bir şey, İtalyanların pay almak için girdiği bir şey, olaya taraf olduğu bir şey ve esas sıkıntı dünyanın ne kadarını İtalyanlar, ne kadarını Almanlar, ne kadarını İngilizler, ne kadarını Fransızlar kontrol edecek. Yani dünya kontrol edilmesi gereken bir yer. Dünya Avrupalıların hakkı ve dolayısıyla burada bir paylaşım sıkıntısı var. Bu savaşta o paylaşım sıkıntısının savaşıydı. Öyle demokrasiydi, faşizmdi falan gibi şeylerin karşı karşıya gelmesi değildi. Yani çok net, açık bir biçimde yani Birinci Dünya Savaşı da bu sebeple çıkmıştı, İkinci Dünya Savaşı da bu sebeple çıktı. Şimdi ikisinin arasında şöyle bir fark vardı teknik olarak. Birinci Dünya Savaşı şartlarında yani sadece bizim sözünü ettiğimizden 40 yıl önce dünyada hala ağırlıklı olarak temel üretim faktörü topraktı. Bunları konuşurken de konuşmuştuk. Yani aslında o toprakları kontrol etmeye çalışırlarken Avrupalılar aslında orada plantasyonlar kurmak, üretim yapmak, tarım üretimi, zirai üretim yapmak gibi bir dertleri vardı. Oranın halklarını işçi olarak, tarım işçisi olarak kullanıp o toprakları da tarım üretimi için kullanmak gibi bir dertleri vardı. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde artık aradan geçen süre içinde kısmi de olsa toprak ana üretim faktörü olmaktan en azından Avrupalılar için çıkmıştı. Ama bu tür ideolojiler de sonuçta çok kısa süre içinde terk edilemiyorlar. Toprak hala önemli bir faktör olarak görülüyordu. Bugün Türkiye'de hala önemli bir faktör olarak görülüyor. Bugün şimdi Türkiye'nin milliyetçilerini bıraksa dünyayı işgal edecekler. Peki niye yani? Yani sen sonuçta şimdi Allah'ın Kürdistan'ında doğru dürüst bir düzen kuramıyorsun kendi istediğin gibi. Diyelim hani Yunanistan'da işgal ettiğin ya da yani buradan gittim Bulgaristan, Yugoslavya falan eski Osmanlı toprakları yani düzen kuramadıktan sonra niye bunlara göz koyuyorsun? Ama işte öyle bir yani haritada daha büyük bir görünmek daha çok hoşlarına gidiyor yani.
O dönemde ikinci savaşta belki tarımın yerine de petrol aldı enerji kaynakları. Onlara sahip olma.
Enerji kaynakları da tabii ki zaten önemliydi. Ama netice itibariyle mesele sırf işte petrol vesaire değil. Mesele o açıdan ideolojikti. Şimdi ben sıklıkla böyle işte ideoloji vesaire lafları edip duruyorum. İdeoloji benim açımdan şudur. Yani sonuçta insan karar vermek zorunda olan bir canlıdır. Karar vermek için bilgiye ihtiyaç vardır. Herhangi bir kararı vermek için gerekli olan bütün bilgiye sahip olamazsın. Dolayısıyla boşlukları doldurman gerekir. Boşlukları neyle dolduruyorsan o senin ideolojindir yani. Şimdi sıkıntımız şurada, terminolojik sıkıntımız. Türkiye'de ve dünyada uzunca bir süredir ideoloji denince işte milliyetçilik, liberalizm, sosyalizm vesaire gibi şeyler akla geliyor. Halbuki sonuçta işte Almanların dünyada pay istemeleri onların ideolojileriydi. Niye istiyor oldukları, bununla ne yapmak istedikleri vesaire falan. Bunun maddi temelleri var idi ama her ideolojinin maddi temeli vardır. Ama sonuçta boşlukları doldurdukları şey, yani işte dünya hakimiyeti vesaire, sonuçta beyaz adamın üstünlüğü. Yani öyle ki Almanlar için Ruslar bile sonuçta yönetilmesi gereken, kendi kendini yönetemeyecek olan, medenileşmesi imkansız olan bir toplum idi yani. Yani uzunca bir süre, yüzyılı geçkin bir süre boyunca Alman hayranlığıyla kendi ülkelerini Almanlaştırmaya çalışan Rus seçkinlerine rağmen sonuçta işte Petrograd'ı Petersburg yapıp, yani adını bile Almanlaştıran Ruslar bile Almanlar için sonuçta işte alt türüydüler yani.
Hem de sosyalizme rağmen, sosyalizmle yönetiliyor olması rağmen çok sağlam bir ideoloji vardı ellerinde.
Evet. İşte yani kendileri de nasyonel sosyalist idiler. Yani sonuçta sosyalizm adını oraya da koymuşlardı ama yani Ruslar sosyalizmi de beceremezler yani. Çünkü Ruslar alt tür. Alman olmayan, Avrupalı olmayan daha doğrusu, sonuçta herkes alt tür yani. Yönetilmeleri gereken bir şey. Şimdi bu ideoloji 1940'larda baskın bir ideolojiydi Avrupa'da. Bu ihmal ediliyor. Ve bunun arkasında yatıyor olan şey de işte Avrupalılık bilinci dediğimiz tantanada ağırlıklı olarak o antik Yunan metinlerine yapılan göndermeye yaslanıyor. Şimdi antik Yunan metin felsefesi vesaire falan öyle çok matah, çok dikkate değecek bir şey değil. Ama Avrupalılar bunlara öyle olağanüstü emek harcadılar ki hepsi, yani ben hep aynı misali veririm. Şimdi Platon yattığı yerden kalksa ve kendi dedikleri hakkında yazılmış olanları okusa, vay ben ne demişim diye cinnet geçirir yani. Neler vehmedildi yani. Platon hakkında yazılanlar, Platon'un 10 bin yıl yaşasa düşünemeyeceği kadar çok şey, hacme sahip. Ve işi kıymetli kılan da Platon hakkındaki düşünüşler. Platon'un kendisi değil, Platon'un söylemiş oldukları değil yani. Ya da metodolojisi değil. Ama onun hakkında düşünülmüş olmasının bir kıymeti var. Şimdi Nabi Avcı'nın neydi, Parmenides'in bombası mıydı? Bir metni vardı. Evet. Orada işte yanlış hatırlamıyorsam Heidegger her gün bilmem kaç saat Yunan klasikleri okumasını anlatıyor. İşte bunu yapmadan zaten entelektüel olamayacağını ima eden bir takım laflar ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam bombacı Parmenides. Şimdi orada gazeteci soruyor, yani bütün Avrupa medeniyeti o işte Yunan medeniyetinin ürünüdür falan. Yani diyor işte bu atom bombası da Parmenides'in ürünü mü diye soruyor. Heidegger diyor ki elbette yani, ama tabii ki atom bombasının formüllerini orada aramamak kaydıyla. Şimdi yani atom bombasının formüllerini orada aramayacağız. Neyi arayacağız? İşte bir zihniyet arayacağız, bulacağız. Bir bağlantı, oradan bir bağlantı kuracağız falan. Sonra bizim yani Heidegger'in dediklerinin üzere başka birileri başka bir şeyler söyleyecek. Böyle geçenlerde sözünü ettiğim türden, Wittgenstein'in şikayet ettiği türden. Metin üzerine metin üzerine metin üzerine metinle gerçeklikle bağlantı tamamen kopup yeniden kurulabiliyor. Şimdi bu yeniden kurulmuş bir kurgu yani şey. Antik Yunan'la Batı medeniyeti arasındaki akrabalık tamamen uydurulmuş bir kurgu. Ama ne olmuş? İşte Lord Byron'ları Yunan bağımsızlık savaşı için Bora Yarımadası'na getirmiş vesaire filan falan. Yani işte böyle yığınla insanı seferber etmiş. Bir işe yaramış, bir sonuç doğurmuş. Bunu şimdi Türkiye'nin durumuyla ilişkilendireyim, bitireyim. Yani şimdi Almanlar herhangi bir bakımdan Yunanlılarla akrabalıkları yok ama Yunan mirasına oturup Platonları vesaireleri okuyup işte tamam bunlar bizim atalarımızın yazdıklarıydı deyip onlara bir yığın bir şeyler yakıştırıp oradan bir hikaye üretip sonra da Ruslara saldırabilirler. Ama şimdi bu Türkiye'de olduğu zaman, yani Türkiye'de sen Yunan klasiklerini Türkçe'ye tercüme ettiğin zaman şöyle bir sıkıntı çıkıyor yani. Yani Yunanlılar bizim atamızdı dediğin zaman, yani daha 20 yıl önce adamlarla boğaz boğaza gelmişsin ve de Türkiye'de Rus düşmanlığından sonra, yani Rus bir tehdit olarak algılanıyor. Ondan sonraki sırayı Yunanistan alıyor yani. Şimdi
kaldı ki o dönemin Cumhurbaşkanı o savaşın komutanlarından birisiydi.
Evet, yani şimdi bunu Türkiye'de nasıl satacaksın? Şimdi bir de Türkiye'de entelijansiyanın, daha önce konuştuk, yani kendisinin bir şey üretme kabiliyeti yok yani. Avrupa'da üretilmiş olan bir şey, işte orada birileri milliyetçilik yapıyorsa milliyetçiliğin Türkiye distribütörlüğünü alıyorsun. Onların metodolojileri neler? İşte pseudo science'ler var. Yani işte sözde bilimler, kafatası ölçümleri, geliyorsun Türkiye'de kafatası ölçüyorsun filan. Oradan bir işte Türk kafatası ölçüleri çıkarıyorsun filan, böyle işte sima okuma teknikleri var, onları transfer ediyorsun. Yani bunların hiçbirisini kendin üretmiyorsun. Türkiye'de milliyetçi olup da mesela antropoloji tahsil etmiş olan kimse yok. Ya da Anadolu'da antropoloji araştırmaları yapmış olan kimse yok. Yani Anadolu'da antropoloji araştırması yapılmamış netice itibariyle. O dönemlerde yani böyle çok hani yerlilik vesairelik falan işte bir ulus yaratma falan hikayeleri var. Toplumu bilinçlendirme çalışmaları var falan ama yani mesela işte yani bu Anadolu'nun mimarisi nasıl bir şeydir? Giyimi, kıyafeti nasıl bir şeydir, etnografyası nasıl bir şeydir filan diye araştıran dişe dokunur bilim insanı yok. Yani oturmuşlar üniversite kürsülerinde, sosyoloji nasıl bir şeydir, Durkheim ne demiş filan diye başlıyorlar ve bitiriyorlar. Yani Anadolu'ya gidip bir sosyoloji araştırması yapmıyorlar.
Bir de etnografya müzeleri kuruldu o dönemde sanıyorum. Bir de Avrupa'ya tahsil için gönderildi bu i̇şte, arkeoloji çalışmaları yapmakta.
Avrupa'ya gönderiliyor, onlar geldikleri zaman öğrendiklerini tekrarlıyorlar. Yani Fransa'da okudukları zaman ne okuyorlar? Fransa'da sosyoloji nasıl gelişti ve işte Fransız sosyolojisi nasıl bir şeydir? Fransa'nın sosyolojisi nasıl bir şeydir? Bunu okuyorlar. Geliyorlar, dünyada sosyoloji nasıl gelişti ve Fransa'nın sosyolojisi, dünyanın sosyolojisi nasıl bir şeydir? Bunu anlatıyorlar. Yani hani bizim hayatını deşifre etmeye çalıştığımız Ali Rıza'ya gidip de bakan kimse yok. Bu konuda doğruluğunu teyit edemedim. Çok çarpıcı bir, benim açımdan yumruk yemiş gibi olmama sebep olan bir hikaye var. Ama teyit edemedim yani. Nur Vergin Fransa'da çok yıllar sonra, yani 80'lerde Fransa'da tahsil gördükten sonra Türkiye'ye geliyor ve işte artık bu işler böyle Türkiye'de yapıldığı, o güne kadar yapıla geldiği gibi olmaz. Saha araştırmalarına ihtiyaç var falan idrak edilmiş. Saha araştırmasına çıkıyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam Kocaeli civarında köylerde araştırma yaparken kadınlar her seferinde ya işte bak beyim olsaydı size bir tavuk keserdik falan filan diyorlar ama kimse bir şey kesmiyor. Nur Vergin de bunu, yani aslında bu sözde bir misafirperverlik. Kendileri de kesebilirler. Niye kesmiyorlar ki? Türü metnin içine bir yere yediriyor. Sonra metni kontrol için güvendiği insanlara yolluyor. O güvendiği insanların içinden birisi, sonuçta bu o profesörlerin arasında falan olmayan birisi uyarıyor. Diyor ki muhtemelen o gittiğin köyler Alevi köyleriydi. Alevilerde kadınların canlı hayvan kesmesi mekruhtur. Nur Vergin bana anlatılana göre bunu derste anlatıyor öğrencilerine. Yani saha araştırmaları sırasında başına gelmiş olan bu şeyi Türkiye'ye ne kadar yabancı olduğunun bir göstergesi olarak anlatıyor ve ama yani ciddi bir çaba harcadığını sonrasında da, yani Türkiye'yi tanımak için çaba harcadığını na ben şahidim kendi hesabıma. Şimdi mesele şu, Nur Vergin'in muadilleri 1940'larda 1930'larda bu işleri yapmadılar. Yapmadılar yani, sonuçta kitaplardan okuyup kitaplar yazarak yol aldılar. Şimdi bu dediğim gibi oradan ideolojileri aparttılar. O teknikleri yani işte sosyalizmi aparttılar. Ama yani işte Türkiye'de işçi sınıfı nedir? Halleri nedir? Kaç kişiler? Ne şartlarda yaşıyorlar? Özlemleri nelerdir? Vesaire falan bakmadılar yani. Ben şimdi dün yazdım yani. Ulan işçi sınıfı diye bir şey hiç olmadı kardeşim. Yani bu bir temenniydi. Marx'ın temennisiydi. Yani işçiler sınıf haline gelecekler. Tarihin öznesi olacaklar. Şimdi bu temenni gerçekleşmedi. Çünkü işçiler dünyanın her yerinde İşçi olduklar, hemen sonra çocukları küçük burjuva olsun diye buna heves ettiler. Yani tarihin öznesi olmaya falan heves etmediler yani. Şimdi bunu sahada ölçen kimse olmadı bu tür şeyleri. Demeye çalıştığım şey ana hatları itibariyle gerçeklikle aramıza böyle ciddi bir tampon girdi ve bu tampon genişledi. Ama en trajik hali, deminki mevzuya bağlayacak olursak, şimdi antik Yunan'ı Orada da mesela işte muazzam bir çaba, iştiyak, heves, hayranlık uyandırıcı bir heves görünüyor. Mesela Azra Erhat'ta yani. Yani olağanüstü bir titizlik ve dikkatle tercümeler yapıyor. İşte mitoloji sözlükleri yazıyor vesaire falan filan. Ve fakat yani işte mitoloji diye kategorize ettiği şey Yunan mitolojisi yani. Yani bu ama işte ama aynı tarihlerde Levi Strauss mit ve anlamların peşinde Afrikalarda, şuralarda, buralarda kendini paralıyor. Yani Anadolu'da da bir şeyler var yani. Buralara filan hiç bakmadan sonuçta o akımın distribütörlüğünü almak için canhıraş bir çaba harcıyor Azra Erhat ve mesela Esifat Neyvoğullar vesaireler filan falan. Sonra işte Halikarnas Balıkçısı'nda kendi teknelerini alarak. Şimdi hikaye ama şeyde çatlıyor işte dediğim gibi yani. Ya biz Yunanlar bizim atamızdı diyemeyeceğiz yani Türkiye'de. Bunu Avrupalılar söylüyor, Fransızlar, Almanlar söylüyor da. Hani biz bunu diyemeyeceğiz şimdi. Bunu ne yapacağız? Ve dahice bir formül uyduruyorlar. Zaten antik Yunan medeniyeti dediğinin büyük bölümü aslında İyon medeniyetidir. Batı Anadolu kökenlidir. Aha bu Batı Anadolu'da ne varsa burada oldu. Burası da zaten bizim, biz bunların mirasçısıyız dediler yani. Tabii dediler, kendileri inandılar, kendileri tekrarladılar. Bugün hala ulusalcı kesimlerin bilinç altında bunu çok yekten dile getirmiyorlar vesaire falan. Ama ben biraz eşelediğim zaman bunları görüyorum benim neslimde. Yani bu işte İyon medeniyeti aslında işte bütün dünyanın medeniyetlerinin anasıdır ve işte o da Batı Anadolu'ludur. İşte biz de onların mirasçısıyız hikayesi. Böyle hani bir tadı damağında kalmış bir hikaye olarak tekrarlanıp durur yani. Yaşanıp durur. Bu işte Bodrumların vesairelerin filan falan hikayelendirilmesine de çok işe yarar. Ama netice itibariyle bu işte Avrupa'da veya dünyada kimsenin çok itmediği bir şey olmadı. Şimdi hani özetle demiş oldum ki sonuçta bir ihtiyaçtan doğan bir yalan uyduruldu bir tarihte. Yalan olduğu çok kolay, çok kısa bir mesaiyle ispatlanabilir olan bir yalan bu. Ama işe yaradığı için, işe yaramış bütün yalanlar gibi sonuçta kimse bunu çürütmek için bir mesai harcamadı. Ve bu böyle kendisini üreterek Batı Avrupa'nın bir takım ihtiyaçlarını karşıladı. Türkiye bu tür yalanları ithal ederken bu yalanı da ithal etmeye hevesli birileri çıktı. Ama bu sefer duvara vurmak durumunda kaldılar ülkenin iç çelişkileri yüzünden ve orada işte yaratıcı bir çözüm ürettiler. Ama ana hatları itibariyle bu antik Yunan meselesi daha uzun süre, daha doğrusu savaş sonuna kadar dünyayı ırgılamayı sürdürecek. Yani Russell'ın Batı felsefesi tarihi yazmaya karar verdiğinde oturup antik Yunan'dan başlama ihtiyacı hissetmesi Russell'ın kusuru vesaire falan filan değil. Yani o döneme kadar zaten bu oldukça köklenmiş ve çeşitlendirilmiş bir hikayeydi. Bugün artık bunun çok net bir karşılığı yok ama şunları unutmayalım yani. O tarihlerde mesela Birleşik Devletler'de, üniversitelerde gençlik kulüpleri böyle işte Yunanca alfabeden alınmış 3 tane harfle işte sembolize edilen gençlik kulüpleri vardı. Ve bu gençlik kulüplerinde işte Sparta ruhu, Yunan felsefesi vesaire gibi şeyler. Bir yandan beden, bir yandan zihin geliştirilmesine yönelik böyle işte hikayeler falan filan üretiliyor idi. Ve bunlara kadınlar alınmıyordu. Yani şimdi böyle aydınlanma, Yunan medeniyeti ve medeniyet vesaire işte kadın hakları falan filan gibi geyikleri çevirenler de mesela bunları ya aslında o aydınlanma dediğimiz hikayeyle birlikte kadının statüsünün Avrupa'da ciddi ölçüde gerilediğini, ideolojik olarak ciddi ölçüde gerilediğini, bunun kadının hayatına da yansıdığını filan falan görmezden gelerek konuşuyorlar. Kadınların oy hakkına sahip olması yani birçok Avrupa ülkesinde bizden bile sonra. Azerbaycan'dan filan çok sonra yani. Sonuçta bu böyle bu masallar durmadan tekrarlanıp duruyor ama hani asıl hakim oldukları dönem o 1940'lardı ve 1940'larda savaşı kim kazanıp kim kaybettiğin çok emniyeti olmayabilir ama bu zihniyet kaybetti yani. Aydınlanma dediğimiz hikayenin aslında ciddi ölçüde hasar gördüğü ve sonrasında artık enerjisini kaybettiği şeydir savaş. Bunu da savaş sonrasını konuşurken ayrıntısıyla konuşuruz.
Peki burada bitirelim. Sevgili dostlar, yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.